Ayrım 17.
Sam ile ben New York'taki son iki günümüzde yine Regency Oteli'nde kaldık. Güzel bir rastlantı oldu. Bize yine aynı siyeti verdiler. Aynı geldiğimiz şekilde ayrılıp gidiyorduk. Kibar kibar. Aslında bu 4 ay içinde o kadar çok şey oldu ki bana yıllardan beri buradaymışsız gibi geldi. Kahvaltımızı bitirmek üzereyken telefon çaldı. Gordon arıyordu. Ben sizin tur rehberiniz, aynı zamanda sosyal işler müdürünüzüm, Bayan Forrester. Tur programınızı hazırladık. Ben kıkırdamaya başladım, bakalım daha neler anlatacaktı. Rehberiniz gelip sizi otelinizden alacak. Programınızın ilk aşaması olarak Central Park'ta antika bir at arabası ile bir gezinti var. Arabanızın atı da antika olduğundan yolda ölebilir. Ölmeyebilir de tabii. Ama ölecek olursa rehberiniz sizi omzuna alıp tura devam edecek. Lütfen topukları çivili kovboy ayakkabılarınızı giymeyiniz. Zira rehberinizin kaburga kemikleri çok naziktir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkürler. Bayan Forrester, ikinci aşamada öğle yemeği için Plaza Oteli'nin Edward Dean salonuna gideceksiniz. Programınızın bundan sonra size bağlı. Birkaç seçenek var. A. Park Dernet Müzayede Salonu'nda kısa bir duraklama. B. Modern Sanat Müzesi. C. Alışveriş turu. D. Rehberinize bundan böyle canın cehenneme deyip otelinize dönüp dinlenebilirsiniz. Dinlendikten sonra rehberiniz sizi Sherry Netland barına bir buçuk kadehlik bir içki almanız için götürecek. Lütfen içki kuponunuzu barmene gösteriniz. Daha sonra akşam yemeği için La Caravelle'ye gideceksiniz. Fotoğraf makinenizi vestiyere bırakmayı unutmayınız. Kesinlikle Dore ayakkabı giyiniz. Arkanızda bizon yakalı bir süeter olsun. Tabii bizon şart değil. Runner da olabilir. Caravelle diyeceğiniz akşam yemeğinden sonra rehberinizle dans etmek üzere Raffles'a uğrayacaksınız. Yine hatırlatayım, lütfen topukları çivili ayakkabılarınız ayağınızda olmasın. Zira rehberinizin ayakları da pek duyarlıdır. Raffles'tan çıktıktan sonra New York'un çok sevimli, çekici bir lokaline gideceksiniz ama bunun neresi olduğunu söyleyemem. Çünkü sürpriz olmasını istiyorum. Böylelikle günlük programınız sonuna gelmiş oluyor. New York'a hoş geldiniz Bayan Forrester. Ne kadar iyi bir insandı bu Gordon ve de ne türlü anlayışlı. Gordon Hart, sen dehşet bir adamsın. Kaçta başlıyoruz bu programa? Saat 11 iyi mi? Hadi 11.30 diyelim. Lobide buluşalım. Bir dakika Gordon. Efendim, Sam'e onu son bir defa hayvanat bahçesine götürmeye söz vermiştim. O problem değil. Ne zaman götürmek istiyorsun? Şu anda yanında bakıcısı var. Öğle uykusundan kalktıktan sonra yapalım mı? Örneğin 4 sularında. Güzel, ona sor. Bakalım ben de gelebilir miyim? Ben onu ayarlarım. Görüşmek üzere ve de teşekkürler. Gordon tam 11.30'da lobideydi ve pek mutlu bir görünümü vardı. Evet sayın rehber, ne yapıyoruz? At arabasıyla gezmeye çıkacağız ama önce dışarıya buyurun. Özel taşıtınız sizi bekliyor. Otelin döner kapısını itip dışarı çıktığımız zaman gözüm Gordon'un arabasını aradı. Bir taraftan da hemen otel kapısının önünde duran itfaiye arabası gibi kıpkırmızı Rolls-Royce kimi bekliyor diye düşünüyordum. Plakasının sonunda Z olduğuna göre belli ki kiralanmış bir arabaydı. Belki de bir Teksaslı tutmuştu ya da şakadan hoşlanan birinin marifeti dedim. Madam, Gordon kırmızı Rolls'un kapısını açmış, bir eliyle buyurun dercesine bana arabayı gösteriyor, bir taraftan da ağzı kulaklarında sırıtıyordu. Arabanın üniformalı sürücüsü bir kenara çekilmiş, ciddi ciddi bize bakıyordu. Öyle bir komik halimiz vardı ki durup kahkahalarla gülmeye başladım. Öylesine gülüyordum ki neredeyse iki büklüm olacaktım. Bir Gordon'a bir de kırmızı Rolls'e baktım ve gözlerimden yaş gelinceye kadar güldüm güldüm. Gordon aşk olsun, ne duyuyorsun bilsene. New York'taki son günün güzel bir anı olarak kalsın istedim. Gerçekten de öyle oldu. İçine girdim ki ne araba ne araba. Bir bar, bir televizyon, bir stereo, telefon ve de bir vazo içinde bir tek kırmızı gül. Sanki Rock Hudson Doris Day filminden bir görüntü. Gordon'un planladığı her şeyi sırayla yaptık. Yalnız öğle yemeğinden sonra A, B, C ve D seçeneklerini atlayıp yürüyüşe çıktık. Sonra da otele gidip Sam'i aldık. Kırmızı arabayı görünce Sam, bu armağan mı? Bizde kalabilir mi diye sormaz mı? Çünkü kızım arabaya bayıldı. Bu defa Gordon da ben de kahkahayı bastık. Hayır yavrum, Gordon bize bir şaka yapmak istemiş. Bu armağan yalnızca bugün için. Yok, bence şaka değil. Ben çok beğendim. Samantha, büyüdüğün zaman bu sözlerini anımsarsın umarım. Gordon bu sözleri büyük bir ciddiyetle söylerken ben kızımın bu günleri unutmayacağını biliyordum. 64. cadde ile Fifth Avenue'nin kesiştiği yere gelince şoför arabayı durdurdu. Bir koşu benim bulunduğum tarafa geçti, kapıyı açtı. Üçümüz de indik. Hayvanat bahçesine doğru yürüdük. Gordon'un elindeki fotoğraf makinesini daha önce fark etmemiştim. Birkaç resim çekmek istedim. Senin için bir sakıncası var mı? Eğer istemezsen çekmem. Yo, hiç sakıncası yok. Bize de verirsin değil mi? Ama herhalde arabanın da bir fotoğrafını çekersin, he? Derken sırıtıyor bir taraftan da göz ucuyla Sam'i izlemeye çalışıyordum. Ben de senin hiç fotoğrafın yok Jillian. Belki bir daha birbirimizi hiç göremeyiz. Onun için birkaç fotoğrafın olsun istedim. Aman Gordon, saçmalama. Elbette yine buluşup görüşeceğiz dedim ama ben de kuşkuluydum doğrusu. Eze ile San Francisco komşu kapısı değil canım. Ve de birinden ayrıldığın zaman neler olabileceğini bilemeyiz değil mi? Ben birisine hoşça kal dediğim zaman bunun sonsuza dek olduğuna inanırım. Ne tuhaf. Ben birisinden ayrıldığım zaman hep yine buluşup görüşecekmişiz gibi gelir. Öyle olduğuna inanıyor musun? Galiba pek inanmıyorum. Yani yürekten değil. Dedikten sonra bayağı üzüldüm. Başımı kaldırıp Gordon'un yüzüne baktım ama o bakışlarını benden kaçırdı. Ondan sonra Gordon bir saat fotoğraf çekti. Elinde balonlarla Samantha, küçük atların üzerinde Samantha, ayı bayıklarının üzerinde Samantha ve ben. Hepsi çabucak çekilen fotoğraflar. Gordon sürekli bize bakıyor, en olmadık zamanlarda bizi yakalıyordu. Ağzımız yiyecek dolu, gözlerimiz kapalı, bir elimiz havada ya da gülerken habire çekiyordu. Bir taraftan bir tarafa koşuyor, klik klik klik. Gordon'la Jillian'ın beraber oldukları en son günü böylece saptıyordu. Bana şarkı söyleme, öykü anlatma. Benim için gözyaşı dökme ama beni sevgiyle anımsa der gibi. Filmin son karesini şoförümüz çekti. Kırmızı Rolls'un önünde durduk. Arabanın kapısı açıktı. Samantha'nın elinde kırmızı bir balon. Arabaya binerken düşündüm. Bu üçümüzün beraber olduğu tek fotoğraftı. Günün geri kalanı rehberimizin programına göre sürdü. Gece yarısı Raffles'tan ayrıldık. Programdaki sürprize doğru yollanmaya hazırlandık. Rolls bizi hala kapıda bekliyordu. Baktım kente doğuya gidiyorduk. Herhalde Gordon'un apartmanı buralardaydı. Yanılmamışım. Apartmana geldik. Yukarıya çıktık. Gordon kapıyı açtı. Benden önce içeriye girdi. Elektrikleri yaktı. Birkaç tane de mum yaktı. Sonra gelip benim paltomu çıkarmama yardım etti. O da bir harikaydı. Her taraf çiçeklerle donanmıştı. Kanepenin önündeki uzun sehpanın üzerinde buz kovasının içinde şampanya. Gordon şömineyi ateşledi, müzik setinin düğmesine bastı. Her şey o kadar kusursuzdu ki. Aslında yaşantısından çıkıp gidecek, başka bir adamla evlenecek ve o adamın çocuğunu dünyaya getirecek olan bir kadın için garip bir görüntüydü. Aman Tanrım, ne kadar güzeldi. Chris'le de güzel bir yaşantımız olacak. Birbirimize çok yakın olacağımız anlarımız yanında bir sürü de problemimiz olacaktı. Ama Chris'le beraber olmak bambaşka bir şeydi. O yaşantımda mum ışığı ile şampanyaya yer yoktu. Ne yazık ki insanlar genellikle şampanya ve mum ışığı ile evlenemiyorlardı. İnsanlar kot pantolonlar, buruşuk atletler, Coca-Cola, çok fazla kızarıp yanmış ekmeklerle evleniyor, mumları, şampanyaları kaldırıp sihirli bir kutunun içine koyuyorlardı. Sonuç olarak sanırım Coca-Cola ile yanık ekmek evlilikleri daha kolay bir yaşantı sergiliyor. Sanki kafamdaki düşünceleri okumuş gibi Gordon şampanya şişesinin mantarını bana uzattı. Sihirli kutuya koyarsın dedi. Mantarı aldım, ona gülümsedim. Gordon elimden mantarı aldı, üstüne bir şeyler yazdı. Mantarı bana geri verdiğinde baktım üzerinde yalnızca tarih vardı. Başka hiçbir şey yazmamış. Bundan 50 yıl sonra çocuklarının kafasını hiçbir anlam veremeyecekleri harflerle karıştırmak istemedim. Ne üzüntü verici bir söyleşi. Sen Avrupa'ya ne zaman gidiyorsun? Aşağı yukarı bir ay sonra. Greg ne diyor, ona söyledin mi? Evet, söyledim. Dün telefon ettim. Biliyor musun Jillian? Bayağı etkilendi gibi geldi. Galiba sonunda oğlumun gözüne girmeyi başardım. Beni aşağılamasına neden olan bütün para pulu bir tarafa atıp onun anlayacağı bir şekilde davranıyorum. Gelecek yaz gelir seni görürüm dedi. Sanırım içtenlikle söyledi. İçtenlikle söylediği kesin, haklı. Ben de olsam Fransa'nın güneyinde bir yaz geçirmeye can atardım. Ne dedin? Yani o canım Kaliforniya'yı bırakır mıydın? Gülümsemeye çalıştım. Uzun uzun Gordon'un yüzüne baktım. Gordon, bana mektup yazacak mısın? Bilmem, belki. Mektup yazmaktan pek hoşlanmam. Artı, Chris'in de hoşlanacağını sanmam. Ama adresimi sana bildiririm. Daha şimdiden benden uzaklaşıyor ve de bu isteğini belli ediyordu. Chris kızmaz. Ben de senden haber almak isterim. Lütfen. O kadar kesin konuşma. Chris aptal değil. Benden de hoşlanmadığı açık. Öyle olduğunu çok iyi biliyorum. Doğrusu onu suçlayamam. Onun yerinde olsam ben de beni hiç sevmezdim. Jillian, onun seni üzmesine neden olacak şeyleri yapma. Hiç yanıt vermeden başımı salladım. Gordon da bardaklarımızı yeniden doldurdu ve şişeyi boşaltmış olduk. Charles de Gaulle'ın sevdiği şampanya. 1956 Louis Roederer ve de Gordon Hart'ın beğendiği. Şampanyalarımızı bitirdikten sonra her ikimiz de kendi düşüncelerimize dalıp bir süre şöminedeki ateşi izledik. O kadar medeni davranmış, kendimizi kontrol altında tutmuş, bakışlarımızla birbirimize o kadar çok şey söylemiştik ki. Konuşurken kullandığımız sözcükler anlamsız kalmıştı. Gordon'dan ayrılmamın yaşantımın en zor anlarından biri olacağını biliyordum. O son dakika, son bakış. Ben bunu bana daha önce de Chris'le yaşamıştım. Bu da hiç kolay olmayacaktı. Yan yana sedirde oturuyorduk. Ben başımı onun profiline doğru çevirdim. O harika baş hafifçe öbür tarafa dönmüş, sakalı yukarıya bakıyor, gözleri kapalı öylece duruyordu. Sonra aniden elini kaldırdı, aşırı bir hareket yaptı ve birden şömineye attığı bardağın şangırtısını duydum. Bu davranışıyla ne demek istediğini anlıyordum. Belki de bardağını fırlatıp atması, kırması, onu izlemesi, ikimizin arasında geçenlerin son bulduğunu daha kolay anlatıyordu. Gordon hiç konuşmadan yerinden kalktı, paltomu aldı, ağır ağır kapıya doğru yürüdük. Otele dönünceye kadar hiç konuşmadık. Yan yana oturup el ele, kentin gözlerimizin önünden geçişini izledik. Son yağan karın bir bölümü hala kenarlarda duruyor, bir kere daha donuyor ve grileşiyordu. Araba otelin kapısında durdu, şoför kapıyı açtı, Gordon benimle beraber arabadan inmeye hazırlandı. "Hayır, lütfen sen inme." Sesim boğuk boğuk çıktı. Gordon bana sımsıkı sarıldı ve başımın üzerinden öptü. Ben başımı kaldırıp yüzümü ona yaklaştırdım, öpüştük. Gözlerim sıkı sıkı kapalı, kenarlarından gözyaşlarım saçlarımın içine doğru akıyordu. Gözlerimi açtım, baktım, Gordon da ağlıyordu. "Seni seviyorum Gordon. Güle güle sevgilim. Sana ne kadar çok değer verdiğimi sakın aklından çıkarma." Arabadan indim, döner kapıya doğru koşarak gittim. Arkama hiç bakmadan, "Hoşça kal, hoşça kal, au revoir, adieu" değil. Ama şu anda Gordon'la nasıl bir yaşantım olabileceğini düşünmenin bir anlamı yoktu. Ben Chris'i seçmiştim. Chris'i seviyordum ve gözlerim sıkı sıkı kapalı asansörle yukarıya çıkarken kendi kendime fısıldıyordum. Chris'i seviyorum. Ben Chris'i seviyorum. Kaliforniya'ya uçuşumuz hem sakin hem de biraz garipti. Sanki iki dünyanın arasına benim için saklanıp düşünebileceğim bir koza asmışlar gibi oldum. Gordon'un dünyasından tümüyle ayrılıp Chris'in dünyasına yeniden girebilmem için tam 5 saatim vardı ve ben bu birkaç saatin yalnız ve yalnız bana kalmasına seviniyordum. Bu büyük değişiklik sinirimi bozuyordu. New York'un gökdelenlerinin üzerinden uçup giderken son birkaç ay içinde benim için büyük anlamı olan aşağıya doğru bakarken gözlerimin önünde hızla ufalıp giden bu yerlere bakınca kalbim sıkışıyordu ve sanki gökkuşağımın öbür tarafına kayıyormuşum gibi yarım adanın üzerinde dönerek San Francisco'ya yaklaşırken heyecanlanmaya başladım. Ben Chris'e dönüyordum. Chris'e, Chris. Sam'e baktım ve elini elime alıp sıktım. Sonunda evimize dönüyorduk. "Yaşasın yavrum, yaşasın." Tam zamanında alana indik. Terminal binası çıkışında Chris bizi bekliyordu. İçim aydınlandı. Ona özel küçük bir oğlan çocuğu gülümsemesiyle yalnız benim için gülüyordu. Birbirimizin gözlerinin içine baktık ve dünyam yerine oturdu. New York, Gordon, Julie Vendrop kilometrelerce uzakta başka bir gezegendeydiler. "Yorgun duruyorsun. Uçuşunuz iyi geçmedi mi?" "Yo, gayet iyiydi. Son hafta New York'ta kötü günler geçirdim. Yapacak o kadar çok iş vardı ki. Sadece iş değil tabii ama öyle söylemek daha kolay." Bavullarımızı aldık. Chris'in bir arkadaşından ödünç aldığı Volkswagen kaptı kaçtıya doluştuk. Nefesimi tuttum ve Samantha'nın bir gün önce bindiğimiz kırmızı Rolls'ü Chris'i anlatmasını bekledim. Hemen bahaneler aramaya girişmeyi istemiyordum ama Samantha hiçbir şey söylemedi. Herhalde 2 ay sonra hiç beklenmedik bir anda ortaya çıkacaktı ama o zamana kadar da önemini yitirmiş olurdu. Kente doğru yol alırken etrafıma bakınıyor, buna inanamıyordum. Aman Tanrım, kavuştuk, şu işe bak. Zaten San Francisco beni hep böyle etkiler. Nefesimi keser, tuttuğu gibi havalara uçurur. Ben de kanatlanıp gideceğim sanırım. Eve gitmeden önce kentte dolaşmak, bütün sevdiğim yerleri hemen görmek istiyordum ama bu Chris'e göre değildi. Benim böyle bir şey isteyeceğim onun aklının ucundan bile geçmezdi. Dosdoğru eve gittik. Bavullarımızı oturma odasının bir köşesine yığdık ve buzdolabına bakmaya gittim. Bomboş, hiçbir şey yok. Evine hoş geldin. 2 tane yarısı içilmiş soda, 3 Coca-Cola, çürümeye yüz tutmuş bir limon, belki de geçen Temmuz'dan beri kimsenin el atmadığı bir kavanoz fıstık ezmesi. Chris, burada yiyecek hiçbir şey yok. Biliyorum ama daha çok erken. Markete gidebiliriz. Sen benim arabayı al, ben de gidip kaptı kaçtığı geri vereyim. Sam ne olacak? Onu da yanımıza alırız. İyi de onun erken yatması gerek. Saat değişikliği yatma zamanını geciktiriyor. Zaten çok yoruldu tabii. Bana hiç yorgun gibi gelmiyor. Sam evin içinde bir odadan öbürüne koşuyor, kendi odasını arıyordu. Tamam, geri dönmüşüz, besbelli. Buzdolabı boş ve biz acele markete gidiyoruz. Görünürde ne gül var ne de şampanya. O döndü ama ben bunun böyle olacağını biliyordum. Ben çürük limonlarla açık kalmış sodaları güllerle şampanyaya yeğlemiştim. Aslında ne gül istiyordum ne de şampanya. Ben Chris'le markete gitmek, ödünç Volkswagen'le gezmek istiyordum. Ne düşünüyorsun Jill? Sana olan aşkımı. Ve benim için bu sözcüklerin hepsi doğruydu. Evime gelmiştim ve bu olağanüstü bir duyguydu. Kot pantolonumu giydim. Beli kapanmadığı için bir çengelli iğne taktım. Chris'in bir süeteriyle kendi yağmurluğumu da giydikten sonra kaptı kaçtığı geri verip yiyecek almaya gittik. Tam bir aileye benziyorduk. Chris de o kadar yakışıklıydı ki. Çok mutluydum. Sevincimden patlayacak gibi. Tam evden çıkarken aklıma başka bir şey geldi. Chris, bebek nerede yatacak? Bana bak ağır ol. Geleli daha 1 saat oldu. Başladın beni yemeye. Bir yerde yatar. Tanrı aşkına başlama kendine dert aramaya. Dert aramıyorum canım. Aklıma geldi soruyorum. Pekala. O zaman aklına başka şey gelmesin. 10 dakika sonra markette buluşuruz. Yanağıma bir öpücük kondurdu, elini sallayıp gitti. Tam ben arabayı çalıştırmaya başladığım sırada, Chris öyle bir geri geldi ki az kalsın bana çarpacaktı. Arabayı dikkatli kullan. Tamam, benimle uğraşma. O bana söylerse ben de ona söylerim. Canın cehenneme sırıttı ve gaza basıp gitti. Senin de. Tanrım, ona kavuşmak ne kadar tatlı. Bunlar hiç kibar davranışlar değil. Peri masalları ile de ilgisi yok. Ama bu benim peri masalım ve de en azından gerçek. Güzel ve gerçek. Tıpkı Chris gibi.